Ayrım 16.
Su yolunun kenarındaki tepeler şekil değiştirmiş gibiydi. İlk savaştan kalma top bataryaları bile Amerikan uçakları tarafından vuruluyordu. Boğazı koruyan kimse kalmamıştı etrafta. Bilgiler genelkurmaya iletildiğinde Hikmet Paşa yerinden sıçrayıp etrafı dağıtmıştı ama yapacak bir şey yoktu. Siperlerde duramıyordu askerler, sanki doluydu siperler. 2 Haziran 2007 saat 14.15 Florida CENTCOM. Miami yeni ABD başkenti olmuş gibiydi. Başkan ve Genelkurmay Başkanı harekatı buradan yönetiyor, yeni bürokrasi burada kurulmaya çalışılıyordu. ABD halkı Pearl Harbor'dan sonra ilk kez kendi yaşam alanlarının kıyısına gelen bir savaşı yaşıyordu. Ve muhalefetin sesi güçlü çıkmaya başlamıştı. O terörist Türk hala yakalanmamıştı. Eğer New York'ta da bir atom bombası patlarsa trilyon dolarlık bir zarar ortaya çıkardı. Gerçi televizyonlarda teröristin elindeki ikinci bombanın baskın sırasında ele geçirildiği söyleniyordu ama buna inanmayan çoktu. Halk panik içinde kentten kaçıyordu. Bu Amerikan ekonomisi için büyük bir kaos başlatmıştı. New York'ta bir bombanın patlaması ihtimali ABD'ye Washington'un yok olmasından daha büyük zarar verecek gibiydi. O bomba insanların kafasında ABD'den ibaret dünya konusunda farklı korkular yaratmıştı. O dünya kapının önüne kadar gelmişti işte. Washington yok olunca ABD'nin eyalet yapısı yararını göstermişti. Bu eyaletler zaten kendilerini yönetiyor durumdaydı. Yeni bürokrasi kurulana dek her şey yolunda gidecek gibiydi. Genelkurmay Başkanı Howard Strike bir kişinin verdiği zarara hayret ediyordu. Aylar önce harekatı öğrenen tek bir Türk neredeyse dünyanın tek süper gücünün sonunu getirecekti. Baskın görüntülerini defalarca izlemişti. Adamın o dar koridorda onlarla ifade edilen düşman karşısında ne kadar güvenli hareket ettiğine inanamamıştı. Birbirini takip edip seri hareketlerinin hepsi ölüm getirmişti. Şimdi umarım bir çukurda gebermişsindir pis herif diye düşündü önündeki haritaya bakarken. Harekat merkezine yağan bilgiler nedeniyle heyecanlı saatler yaşanıyordu. Merkezin oval biçimli kontrol odasında büyük ekranlı bilgisayarlarının başında oturan operatörler akan bilgileri sınıflandırıyor ve üst subaylara iletiyorlardı. Bugün nedense farklı bir gündü. Askerler bilgileri ayıklayıp bunların gerçekten işe yarar olup olmadığını anlamak için çok uğraşmak zorundaydı. Howard Strike 17 saattir masasının başından ayrılmamıştı. İlgilenmesi gereken yüzlerce şey vardı. 82. Hava İndirme Tümeni'nin İzmit'e indirilmesi devam ediyordu. Bu indirme harekatında ortaya çıkacak bir aksaklık İstanbul saldırısı için zamanın uzamasına neden olabilirdi. İzmit'ten gelen raporları en ince ayrıntısına kadar okuyordu. Durum karışık görünüyordu. Şiddetli çatışmalar nedeniyle 82. yeterince etkili kullanılamayabilirdi. 4. Mekanize Tümen'in intikalini de takip etmek zorundaydı. Bu tümen tamamıyla dijital işletim araçlarıyla donatıldığı için her bir tanktan gelen bilgileri bile takip edecek sisteme sahipti. Bunu özellikle yapıyordu. Ön safta ilerleyen tankçıların nelerle karşılaştığını ve nasıl hareket ettiğini bilmesi önemliydi. Bu kadar yoğunluklu bir operasyonda en üst düzey komutanın bile operasyonun bir parçası olması gerekliydi. Yaptıkları operasyonu Howard Strike da çılgınca buluyordu. Klasik eğitim almış her asker bunun böyle olduğunu düşünürdü. Koca zırhlı tümen hiç dokunulmamış düşman topraklarında hızla ilerliyordu ve sadece hava kuvvetlerinin koruması altındaydı. Gerçi zaman zaman Türk ordusunun dağınık güçleriyle çatışmaya giriliyordu. Ankara'dan ayrıldıklarından beri 425 saldırı bildirilmişti. Bunlardan sadece 3'ü zırhlı araçların kullanıldığı saldırılardı ve 4. mekanize kendi tanklarını kullanarak bu saldırıları püskürtmüştü. Şimdiye kadar kayıpları hayli fazlaydı. İstanbul Savaşı başladığında ne olacağı sorusu zihnini meşgul ediyordu sürekli. Bazen kendisini dua ederken buluyordu. Ne olur Bağdat gibi olsun, direnmesinler. Türk ordusu çok şiddetli karşılık vermişti. Saldırıda elde edilen baskın özelliğinin bir sonucu olarak manevra yeteneğini kısıtlanmıştı ama hala çok tehlikeliydiler ve her an ciddi bir Amerikan mağlubiyetine sebep verecek kadar hırslıydılar. Manevra yapmaya kalkan ağır birlikler yoğun hava saldırısı nedeniyle zayiat verdiklerinden savaşma yetenekleri çok azalmıştı. Şehirler arasında hareket eden her araca ateş eden Amerikan pilotları birliklere lojistik desteği imkansız kılmıştı. Türk ordusu yüzlerce bölünmüş piyade birliği halinde şiddetli bir gerilla savaşı veriyor ve ülkenin her yanını ölüm tarlasına çeviriyordu. Howard Strike ve planlama subayları kendilerinden isteneni gerçekleştirmek için Türk ordusu üzerinde böyle bir etki yaratmaları gerektiğini biliyordu. Zayıflayan ve lojistik destekten yoksun kalan ordu birimleri terörist saldırılara karşı dayanıksızdı. Herhangi bir halk hareketine karşı koyamazlardı. Eğer sakladıkları zırhlı araçları ortaya çıkarırlarsa bunların da icabına bakılırdı. Dış ülkelerden gelecek müdahalelerde ise hiç şansı yok gibiydi. Her şey planlandığı gibi ilerliyordu. Eğer İstanbul düşerse o zaman problem çözülmüş olacaktı. Düğüm noktasıydı orası. Verilen kayıplar o zaman anlam kazanırdı işte. Howard Strike'a askeri çevrelerden baskı gelmiyor değildi. Amerikan ordusu bütün gücüyle Türk topraklarını işgal etmeliydi. O zaman İstanbul'un düşmesi daha kolay olurdu. Savaşmaya bile gerek kalmazdı belki. Ancak bu baskılara karşı koymalıydı. Türk topraklarını işgal etmeye kalkarsa hiç beklemedikleri direnç noktaları ile karşılaşabilirlerdi. Ne olduğunu bilmiyorlardı ama tek bildikleri şuydu. Tarih o toprakların tekin olmadığını söylüyordu. Strike'ın kapısı çalınmadan açıldı. Komutan başını kaldırıp baktığında yüzünde her zamanki ciddi ifadesiyle başkan girdi içeriye. O yayından beri pek gülmüyordu ama kendini hızla toparlamıştı. Savaşın başladığı günlerdeki gibi sürekli CENTCOM'u mesken tutmuyordu artık. Programı el verdiğince zaman zaman uğruyor ve bilgi alıyordu. Ona kalırsa operasyonun ilk aşaması başarılı olmuştu bile. Artık ikinci operasyon için düğmeye basılmalıydı. Nasılsın Howard? Bu soru dalga geçmek maksadıyla sorulmuş gibi geldi usta askere. Teşekkürler Sayın Başkan, gayet iyiyim. Daha sert bir cevap verebilirdi ama buna gerek yoktu doğrusu. Howard Strike profesyonel bir askerdi. Havdi, artık Sevr operasyonunun başlamasını istiyorum. Türklerin rejimi çözüldü. O topraklarda hak iddia edenleri durduracak hiçbir güç yok. Başkan toplantı masasına oturmuş, orada bulduğu evrakı inceliyordu. Yardımcısı Kitty de hemen yanındaki sandalyeye çökmüş, başkanın yaptığı yorumlara kafa sallamaktaydı. Bir ara evraklardan başını kaldıran başkan Howard Strike'a baktı. ''Merak etme, bu işi bitireceğiz Howard.'' Deneyimli asker kafasını salladı. ''Haklısınız başkan, artık ikinci aşama başlayabilir. İstanbul nasıl olsa alınacak, sıra sizde artık. Kıbrıs Rumlarına ve Türkiye içindeki ayrılıkçı gruplara gereken mesajları iletirseniz onlar da harekete geçebilir sanırım.'' ''Kıbrıs'ta durum nasıl?'' ''Türk kuvvetleri çok yoğun bir saldırı altında günlerdir. O kadar dar bir alanda ne olmasını bekleyebiliriz? Tam bir felaket havası var.'' ''Rum ordusu başarabilir mi sence?'' Başarmak zorundalar. O kadar silah satın aldılar ve hala o silahları kullanmayı bilmiyorlarsa yapacak bir şey yok. Bir deniz piyade tümenini o ada için bağlayamam. Havdi, bu arada ilginç gelişmeler yaşanıyor. Fransa, Almanya, Rusya ve Çin arasında yoğun görüşmeler oluyormuş. 3 Rus tank tümeni kırmızı alarma geçti ve karargahlarını terk etti. Bana ulaşan CIA raporları ve uydu fotoğrafları da bunu destekliyor. Başkan, eğer bu söylediğiniz doğruysa yeni bir konuğumuz var demektir. Howard Strike bu yeni bilgi karşısında şaşırmıştı. Ama şu anda yürütülen operasyonun ne sonuçlar doğuracağını kimse tahmin edemeyeceği için böylesi gelişmeler beklenmiyor değildi. Tanrım, Rus piçleriyle yeniden karşılaşmak istemem doğrusu. Ama biliyorsun, Kars ve Ardahan bölgesindeki istekleri hala geçerli. Başkan ellerini masaya sertçe vurdu, kendine güveniyordu. İsterse Rusları durdurabilirdi ama buna gerek yoktu. Hatta Rusların oraya girmesi iyi bile olabilir. Diğer adımlar için Türk ordusunun kalanlarını dağıtmada işlerine yarayabilirdi. Oradaki planlarımızı alt üst edebilirler. O bölgenin Ermeni kontrolüne girmesi daha uygun olurdu. Ancak Rus tümenleri harekete geçerse Kars bölgesini onlara bırakmak zorunda kalırız. Zaten Ermenilerin de buna bir şey diyeceğini sanmam. Kürtlerden ses yok henüz. Başkanın sesi puslu bir hal aldı. Bakışları derinleşti. Bu onun önemli bir noktayı düşündüğünü gösteriyordu. Henüz bir hareket olmadı. Sanırım halen operasyonumuzun başarılı olup olmadığı konusunda şüpheleri var. En azından böyle olduğunu ummak istiyorum. Bir an hırsla masaya vurdu. Şimdi diyeceğime şaşıracaksın. Yunan başkanı beni aradı. Bana İstanbul saldırısı sırasında tarihi dokuya zarar vermememizi söyledi. İyice sinirlenmişti. Düşünebiliyor musun? Yunan başbakanı beni uyardı. Howard Strike'ın endişeli bakışları altında hızla odayı terk etti. Bu savaş biraz daha devam ederse uluslararası kamuoyu iyice ses verecek ve işler karışacaktı. İstanbul herkesin uzun süre gözlerini kaçırması için pek fazla ortadaydı. Bir an gözleri televizyona kaydı, uzun araba kuyrukları gözüküyordu. New York'tan uzaklaşmaya çalışanlardı bunlar. Howard Strike bir an için bu savaşla kazanılacakları düşündü. Kazanç şu anda bu panik nedeniyle yitirilen katrilyon dolarları yerine getirebilir miydi acaba? New York bu ülkenin ekonomik kalbiydi. Oranın teklemesi vücudun her yerinde aksaklık yaratırdı. Küçük büyük birçok iş yeri kapanacak, insanlar işsiz kalacaktı. 2 Haziran 2007 saat 18.00 CENTCOM basın salonu. Howard Strike toplantı salonuna hızlı adımlarla girdi ve hemen yerden biraz yükseğe monte edilen konsolun önüne geldi. Elindeki kağıtları bıraktıktan sonra zaman zaman patlayan flaşların ve kamera ışıklarının altında gözlerini salonun içindeki sandalyelerde oturan basın görevlilerine çevirdi. Boğazını temizleyip ses tonunu ayarladı ve basın görevlilerine hitap ederek, "Sayın basın mensupları, bildiğiniz gibi Türk terörist hala yakalanamadı ama bombası ele geçirildi. Artık New York için tehlike kalmamıştır. Ulusal muhafızlar şu anda New York'ta düzeni sağlıyorlar. En kısa süre içinde hayat normale dönecektir. Savaşımıza dönecek olursak birazdan Türkiye'deki birliklerimizin komutanlarıyla görüşme imkanı bulacaksınız. Görüşme video konferans şeklinde olacak. Uydulardan kaynaklanan gecikmeler dışında bir sorun yaşamayacağı sanırım." Bu sırada konsolun hemen arkasındaki beyaz ekranda cızırtılar ve karlanma görüldü. Sesler duyuluyordu ama henüz görüntü bağlantısı kurulamamıştı.
"Umarım bu sesini duyduğumuz kişi tüm General Harold Flynn'dir." Howard Strike'ın sözleri salonda gülüşmelere yol açtı. "Howard, sen misin?" Yine gülüşmeler oldu. Birkaç saniye sonra ekranda görüntü belirmişti. Ekrandaki kareler donuk donuk geliyordu ama ses düzenli bir şekilde duyulabiliyordu. 4. Mekanize Piyade Tümeni Komutanı Tüm General Harold Flynn bir zırhlı aracın içinden yayına katılıyordu. Ekrandaki görüntüde bir tankın hedef konsolu görülüyordu ve hemen yanında tank komutanı oturuyordu. Tüm generalin oldukça yorgun ama dinamik olduğu belliydi. Yüzünde karanlık bir ifade vardı. Kısa kesilmiş saçları alnının biraz açılmış olduğunu gösteriyordu. Ama yine de saçları tam dökülmemişti. 40'lı yaşlarının sonunda olmasına rağmen hızlı gelişen bir kariyer sonucu her an savaşa hazır genç bir askerin heyecanını yansıtıyordu. Tankın içinde bulunanların gözlerinde sanki uzaydan yayına katılıyormuş izlenimi vardı. Bulundukları koşullara bakılırsa pek haksız sayılmazlardı. Howard Strike basın mensuplarına dönerek, "Evet, şimdi Bay Flynn'in kendini tanıtmasını ve soruları yönetmesini rica ediyoruz." Harold Flynn güldü. "Deneyeceğim Howard ama gazetecileri düşündüğüm zaman bunun Türk topraklarında ilerlemekten daha zor olacağını tahmin ettiğimi söylemem gerekir." Yine gülüşmeler oldu. "Basın toplantısına katılan herkese merhaba demek istiyorum. Şu anda Türkiye'de Marmara Bölgesi olarak adlandırılan yerin sınırları içerisindeyiz. Tümen unsurları sürekli olarak hareket halinde ve aslına bakılırsa bu toplantı için biraz durmak zorunda kaldık." Bütün toplantı salonu gülüşmeler nedeniyle bir süre karıştı. "Öncelikle bu kadar önemli bir görevi yerine getirmek üzere buraya gönderilen bu cesur askerlerin komutanı olduğum için onurlu ve de gururluyum. Ankara'dan yola çıktığımızdan beri buraya gelene kadar pek çok çatışmaya girildi. Çok güçlü bir ordunun savunduğu topraklarda neredeyse bir mızrak hızında ilerledik ve çok sayıda kayıp verdik. Ama bu kayıplar bizi durduramadı. Teknolojimiz mükemmel ve hemen her çatışmada bizim hayatımızı kurtarıyor ve tabii düşmana ağır zayiat verdiriyor. Şimdiye kadar pek çok direnişle karşılaşıldı ama Türk ordusuna bağlı birlikler geniş anlamda sarsılmış durumda. En son olarak derin mevzilerde savunma pozisyonu alan bir mekanize taburla çatışmaya girildi. Tank birliklerimiz ve helikopterlerimizin yanı sıra yakın hava desteği veren hava kuvvetleri sayesinde bu tabur tamamen yok edildi. Çatışma sırasında en son teknolojiyi kullandık ve çarpışan birliklerimizi çok uzak mesafelerden komuta kontrol edebildik. Ancak uzun mesafeden açılan Türk topçu ateşi nedeniyle bazı kayıplarımız oldu. 4. Mekanize Piyade Tümeni olarak bize verilen son görev yerini getirmek üzere hızla hareket ediyoruz. Askerlerimin bu işi bitireceğinden eminim. Türk halkının evrensel standartlarda idare edilmesi için elimizden geleni yapacağız. Evet, şimdi soruları alabilirim. Çabuk olun, yapmamız gereken işler var." Salonda gülüşmeler duyuldu. "Ben BBC'den Roger Penmore. Türk ordusu NATO standartlarında bir ordu. Başarınız aynı zamanda Avrupa standartları açısından başarısızlık anlamına gelmiyor mu?" "Amerikan standartları dostlarına açıktır ve sanırım bunu uygulayabilecek olanlar sorun yaşamayacaktır." "İyi günler komutan, ben Ray'den Andreotti Mezzo. Şu anda tam olarak yerinizi belirtebilir misiniz?" "Sayın Mezzo, bir Türk gazetesinden olmadığınıza emin misiniz?" Salon yine kahkahalara boğuldu. "Sorunuzu cevaplama mümkün değil ama Eskişehir bölgesini geçtik. Bu geçişimiz Eskişehir için iyi olmadı. Bize karşı pek çok saldırı yapıldı ve buna sert karşılık verdiğimiz için pek çok yıkıma tanık olundu. Halen o bölgede şiddetli çatışmalar oluyor." "Şehir işgal mi edildi?" "Hayır, böyle diyemeyiz. Sadece saldırılarda kullanıldığı tespit edildi ve bu noktalara yoğun ateş açılması sonucu tahribat var." "Ne tarz saldırılardı bunlar?" hemen hemen her tür ağır silahın kullanıldığı saldırılardı. Kimi zaman zırhlı araçlarla da çatışmaya girildi ve hepsi yok edildi. Bu çatışmalarda 20 kadar tankımı kaybettim. Ancak bunlar normal. Karşımızda gerçek bir ordu var. Çok iyi savaşıyorlar. Onlara hayranlık duyduğumu gizleyemem. Ancak dediğim gibi Eskişehir'deki insan kaybı konusunda bir bilgimiz yok. Tümgeneral, ben CNN'den John Cushion. Son hedefiniz olan İstanbul'u almak için yeterli gücünüz var mı? Bu sorunun sorulmasıyla beraber Tümgeneral Harold Flea'nin delici bakışları kameraya dikildi ve saniyelerce öylece kaldı. Gözlerinde bir perde vardı sanki ve o perdede oynayan görüntüleri seyrediyordu. Gazeteciler bu duruma şaşırdı. Komutan, soruyu tekrar etmemi ister misiniz? Harold Flea'nin kendine geldi. Hayır, bu sorunun cevabını yakında göreceğiz. Sanırım artık işimizin başına dönmemiz gerekiyor. Şu anda bana gelen bilgiler ileri saflardaki timlerimizin Türklerle çatışmaya girdiği yönünde ve bu duruma komuta etmeliyim. Howard Strike gazetecilere dönerek, evet sayın basın mensupları, bağlantımızı sona erdiriyoruz ve komutanın işinin başına dönmesine izin veriyoruz. Bu sırada ekrandaki görüntüde komutanın resmi vardı. Bakışları kameraya kilitlenmişti. Herkes bunu uydudaki akışta meydana gelen bir donma olarak değerlendirdi. 3 Haziran 2007, öğle vakti. İstanbul Tarlabaşı, Sansarların toplantısı. Yüzlerce endişeli ama kararlı göz kendisine dönüktü. Buna alışıktı aslında ama zamanın yaklaştığını düşündükçe heyecanını bastıramıyordu. Her şey çok hızlı gelişmişti Emel için. İstiklal Caddesi'ndeki patlamada kendisine el uzatan adamın ekmek fırınında insanlara ekmek dağıttığını ve sonra da silahını alıp direniş örgütlemeye çalıştığını öğrendikten sonra onun yanında olması gerektiğine karar vermişti. Çok kısa sürede ona bir sevgi duymaya başlamıştı ama karşılarında önemli bir görev varken buna ayıracak zamanları yoktu. Bazen birbirlerinin bakışını yakalarlardı ve sevgilerinin en zirve noktası o anlar olurdu. Eğer başarırlarsa bir gelecekleri olabilirdi. Belki, belki. Şimdi Sansarlar olarak geniş katılımlı bir halk mitingi düzenlemeye çalışıyorlardı. Tıpkı 1. Dünya Savaşı sonrası İstanbul işgal edilince yapılanlar gibi. Hepinizle gurur duyuyorum. Emel'in sesi heyecandan titriyor ve incelip kalınlaşıyordu. Tarlabaşı'nın bombalanmış ara sokağındaki yıkıntıların ortasında toplanan yüzlerce genç silahlarına sıkı sıkıya sarılmış ve birbirlerine sokulmuştu. Hiçbirimiz olanlara bir anlam veremiyoruz. Hiç hayal etmediğimiz şeylerle karşılaştık. Ama oldu. Bize olmaz dediğimiz şeyler oldu ve şimdi gerçeğin soğukluğu ile karşı karşıyayız. İstanbul'un belki de tek sivil direniş birliğiyiz. Hepimiz zor durumdayız. Günlerdir uyumadık. Belki yakınlarımızdan kaybettiklerimiz oldu ama birilerinin bunu yapması gerekiyordu. Ve o birileri belki de hayatımızda ilk kez bizleriz. Kendinize iyi bakın. Biz kimiz, neyiz ve ne yapacağız? Etrafımıza bakıyorum. Neredeyse 100 yıllık çabalar küle dönüştü. Savaş uzadıkça yapılan bütün yatırımlar yok oluyor ve yok olmaya devam edecek. Ve bir gün savaşı kazanırsak ne yapacağımızı bilmiyoruz. Oysa bugün farklı bir gün. Bugün savaşmak için bir aradayız. Birileri bizimle savaşması gerektiğini düşündü ve buna cesaret etti. Peki biz ne yapabiliriz? Sadece savaşmak ve ölmekten başka. Sesi tıkandı, cümleler ağzına gelip duruyordu. Yakınında durup onu dinleyen Ferhat ile göz göze geldi. Ağzı kurumuştu. Genç insanlar ıslanmış tahta ve demir parçaların arasında oturmuş onu dinliyorlardı. Emel onların yüzüne bakarken ilerisini düşünüyordu. Bir süre sonra ne halde olacaklardı? Kimler hayatta kalacaktı, kimler ölecekti ve nasıl öleceklerdi? Ferhat onun yaşadıklarını hissetti ama müdahale etmedi. Zor bir andı. Bununla başa çıkamazsa eğer o genç insanların Emel'e güveni kalmazdı. Emel'in bedeni gerildi. Bu zor günde ben gerektiğinde ölmeye hazırım ve sizden benimle beraber olmanızı istiyorum. Benimle olanlar öne çıksın. İsteyenler hemen gidebilir. Seçiminizi siz yapın. Genç insanlar birer ikişer öne çıkmaya başladılar. Bazıları kararsız gibiydi ama düne kadar sıradan bir hayat yaşayan gençlerin bir anda savaşçı kesilmesini kimse bekleyemezdi. Bizler seçimlerimizle varız ve o seçimlerimizden vazgeçemeyiz. Bize seçimlerimizden vazgeçmenizi söyleyenlere verilecek sert bir cevabımız var. Sesi gittikçe yükseliyordu ve onu dinleyen sansarlar heyecanlanıyorlardı. Kalp atışları senkronize olmuş gibiydi. O da bir Türk insanı olarak bugüne kadar var olmamızı ve başımızı tik tutmamızı sağlayan değerleri sonsuza kadar koruyacağımızdır. Amerikalılar dünyayı kandırabilir belki. Hatta içimizden bazıları da rahat bir yaşamın hayaline teslim olabilir. Ama bizler asla. Öne çıkmış olan sansarlar silahlarını kaldırıp bağırmaya başladılar. Hepsinin yüzünde gurur ve sevinç vardı. Ayakta kalmış binaların pencerelerinden dışarı sakmış insanlar da çılgınca onları alkışlıyordu.
3 Haziran 2007, yer kontrol aracı, belirsiz bir yer. Bilinmeyen bir noktada bulunan yer kontrol aracının içindeki TV cihazlarının hepsinde farklı görüntüler vardı. İçerisi sessizdi, sadece elektronik cihazlardan yayılan elektromanyetik bir ses doldurmuştu ortamı. TV ekranlarındaki görüntüleri takip eden operatörler bu görüntülerden seçtiklerini uydu aracılığıyla Irak'taki kumanda merkezine ve oradan da CENTCOM'a gönderiyorlardı. Operatör bu zincirin farkında olduğu için merkezdekilerin şimdi ne düşündüklerini merak ediyordu. Ekranda Global Hawk insansız casus uçağından alınan bir görüntü hareket etmekteydi. Belli aralıklarla zoom yapılıyor ve görüntü netleştiriliyordu. Uçağın kamerasından alınan görüntüler Taksim meydanını dolduran insanları gösteriyordu. Dört bir yandan geliyorlardı. Hemen her gruptan insan vardı. Barışçı halk hareketleri, solcu, anarşist, ülkücü gruplar, hatta üç büyük takımın fanatik taraftar grupları bile formalarıyla oradaydılar. Bu savaş nedeniyle şampiyonluğun belirleneceği son hafta maçları iptal olmuştu. Genellikle ellerinde bayrak, Amerika'yı protesto eden dövizler taşıyorlardı. Barış için çiçek taşıyanlar bile vardı. Detaylar çok belli olmasa da hayli hareketli ve heyecanlı bir grup olmalıydı bu. Ekrandaki görüntü daha da yaklaştı. Bu kalabalık içinde eli silahlı insanlar da açıkça görülebiliyordu şimdi. Operatör heyecanla görüntüleri Bağdat'taki merkeze aktardı. Bu video görüntülerinin gittiği yerlerde heyecan yarattığı iletişim hatlarından duyulabiliyordu. Ciddi bir direniş noktasının toplantısını yakalamayı başarmışlardı ve aşağıdakilerin görüntülendiklerinden haberleri yoktu. Yoğun bir tempo başladı. Bağdat'taki harekat merkezinden bölgede uçmakta olan uçak olup olmadığı araştırıldı. Ege Denizi'nde seyreden USS Nimitz uçak gemisinden kalkan 6 adet FA-18E savaş uçağının İstanbul'daki bir hedefe saldırmak üzere olduğu anlaşıldı. Ve uçaklardan ilkine derhal hedeflerini değiştirmeleri emredildi. Uçaklar yeni koordinatları uçak görev bilgisayarına girdiler ve sert bir dönüş yaparak hedeflerine yöneldiler. Yaklaşık 50 kilometre vardı vurulması istenen noktaya ama bunu yapmak için oraya gitmeleri gerekmiyordu. Tüm bunlar 20 dakika içinde gerçekleşmişti. F-18 savaş uçakları paylonlarında taşıdıkları ölümcül JSOV-C füzelerini hedeflerine yollamak için hedef koordinatlarını GPS ile uyumlu hale getirdiler. Hedef bilgileri füzelerin bilgisayarına girildi. Füzeler ateşlenmeye hazırdı. İki F-18'de ikişer füze ateşleyecekti. Bunun için merkezden son onay istendi. Merkez bu onayı vermek için yer kontrol aracına danıştı ve direnişçi olduğu tahmin edilen kalabalığın halen aynı koordinatlarda bulunduğunu onaylattı. Ve pilotlara ateş emri verildi. Füzeler ateşlendi.